Ayrım 9. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 93. Bugün Almanya'da bile hemen hemen unutulmuş olan bu gerçekten saf ve çocuksu şairin havası belki de duygulandığımdan olacak, yarınkiler başkanıyla ilgilenmeme izin vermedi. Oysa başkan, düşünceleri ve sözleriyle sonradan birçok kişinin hayatı üzerinde kesin etkiler bırakacak bir insandı. Sonraları öğretisini yaymak için hayranları tarafından en görkemli okulların ve akademilerin kurulduğu Rudolf Steiner ve çevresindekilerin ortaya attığı insan bilim felsefesi kurucusuydu. Theodor Herzl'den sonra kaderin kendisine milyonlarca insana yol gösterme görevi verdiği ikinci bir kişiye rastlamıştım. Gerçi Herz kadar büyük bir önder değildi ama ondan çok daha sürükleyiciydi. Koyu renk gözlerinde büyüleyici bir güç vardı. Yüzüne bakmasam sözlerini daha iyi dinleyebilir ve daha iyi tartabilirdim. Çünkü bir keşişi andıran kuru yüzünün düşünsel tutkuları yansıtan ifadesi kadınlardan başka kişilerde de inandırıcı bir etki bırakırdı. Rudolf Steiner o tarihte kendi öğretisini henüz bulamamıştı. Arıyor ve öğreniyordu. Goethe'nin renk öğretisini anlatırdı bize zaman zaman. Onun kafasında Goethe efsaneleşirdi. Onu dinlerken heyecanlanırdım. Bilgisi şaşırtıcı, hele bizler gibi edebiyattan ötesiyle hiç ilgilenmemişler için büyük ölçüde çok yönlüydü. Konferanslarından kimi hoş, özel görüşmelerimizden her zaman coşkun, hayran ama biraz da ezilmiş olarak eve dönerdim. Ama gene de o genç adamın felsefe ve etik alanında kitleleri böylesine etkileyeceğini düşünemediğimi de bugün utanarak söylemeliyim. Onun araştırıcı kafasından bilimde daha büyük şeyler beklemiştim. Sezgileri güçlü zekasıyla biyolojide büyük bir buluş yaptığını duymuş olmak beni şaşırtmazdı. Ama öğrencilerinin yıllarca sonra onun adına Dornach'ta kurmuş olduğu görkemli Göttingen Antroposofisi için platonik bir akademi, bilgelik okulunu görünce daha çok düşkırıklığına uğradım. Etkilerinin genişlemesine bir gerçeğe hatta yer yer bayağılığa kaçması beni şaşırttı. Antroposofi için bir yargıya varmayacağım. Çünkü bunun ne anlama geldiğini bugün bile pek kavramış değilim. Hatta baştan çıkarıcı etkisinin bir düşünceye değil de Rudolf Steiner'ın büyüleyici kişiliğine dayandığını sanıyorum daha çok. Ama ne de olsa böylesine çekici güce sahip olan birisine hem de o genç yaşta rastlamak, henüz kalıp düşüncelere saplanmadan kendinden gençlerle dostça konuştuğu günlerde benim için ölçüye vurulamayacak değerde bir kazançtı. Lise öğrencisinin her şeyi büyüten kafasıyla elde ettiğimizi sandığımız gerçek evrensellik şöylesine bir şeyler okuyup tartışmakla değil, ateşli çabalar sonucu ele geçebiliyordu. Bunu onun inanılmaz derecede büyük ve derin bilgisinden öğrenebildim. Dostlukların çabuk kurulduğu, sosyal ve politik farklılıkların henüz sertleşmediği günlerde, her şeyi kavramaya hazır bir genç, kendisinden üstün olanlardan değil, birlikte çabalayanlardan daha çok şey öğrenirdi. Coşku birliğinin ne kadar verimli olduğunu bir kez daha, ama bu kez lisede olduğundan daha üst, uluslararası bir düzeyde seziyordum. Viyana'da arkadaşlarımın hemen hepsi burjuvaziden, hatta onda dokuzu Yahudi burjuvazisinden geldiği, aynı eğilimleri gösterdiğimiz halde bu yeni dünyanın genç insanları en yukarıdan en alta kadar birbirinden çok aykırı sosyal katmanlardandı. Biri Prusyalı aristokrat, öteki Hamburglu armatör oğluydu. Bir üçüncüsü Westfalyalı köylü ailedendi. Yırtık giysili ve patlak pabuçlu, gerçek yoksulluğa da rastlanılan bir çevreye karışıvermiştim. Oysa Viyana'da kıyısından bile geçmezdim böylelerinin. Ayyaşlar, eşcinseller ve morfinmanlarla bir masada oturuyor, oldukça tanınmış ve cezaya çarptırılmış bir dolandırıcının, sonradan anılarını yayınlayıp biz yazarlardan olmuştu, elini hem de gururla sıkıyordum. Gerçekçi romanlarda okuyup inanmadığım ne varsa ortaya çıkıyor, girip çıkmaya başladığım o küçük lokanta ve kahvelerde bir araya geliyordu. Bir kişinin adı ne kadar kötüye çıkmışsa, onu yakından tanımak isteğim öylesine artıyordu. hem ben sıkışık durumdaki insanlara oldum olası fazla bir sezgi, bir ilgi duymuşumdur. Ahlak yanları zayıf, güvenilemeyecek ve insana gerçekten leke getirebilecek kimselerle daha az uygun düşecek yıllarda bile görüldüğüm için dostlarım beni sık sık azarlardı. Hayatlarını, vakitlerini, paralarını, iyi adlarını hovardaca harcayanların, hatta hor görenlerin, tutkusuz, amaçsız bir yaşayışa bağlanmış bütün o insanların beni böylesine büyülemesi, dayanışmalı bir çevreden gelmem ve güvenlik kompleksinden kurtulamamam gerçeği yüzündendi belki de. O kabına sığmayan, derinlikli insanlardan hoşlandığım, romanlarımda ve öykülerimde göze çarpar sanırım. Buna yabancı ve dışarıdan gelenin çekiciliğini de katmalı. Onların hemen hepsi doymak bilmeyen öğrenmek isteğime, yabancı dünyadan armağanlar getirirlerdi. Drohobs Yezli, yoksul bir Ortodoks tornacı ustasının oğlu, ressam E.M. Lilye'nin kişiliğinde gerçek bir Doğu Yahudisini bulmuş. Yahudiliğin o güne değin hiç bilmediğim bir yanını, gücünü ve aşırı inancını tanımıştım. Genç bir Rus, o tarihte henüz bilinmeyen Karamazov kardeşlerin en güzel yerlerini çevirmiş, genç bir İsveçli bayan Munch'un resimlerini göstermişti. Ressamların atölyelerini, aslında kötülerini dolaşıyor, tekniklerini gözden geçiriyordum. Dini bütün bir kişi beni spiritizmacıların arasına sokmuştu. Sözün kısası, yaşamanın bin biçimini ve çok yönlülüğünü tadıyor ve doymak bilmiyordum. Lisedeyken yalnız biçim, dizeler ve sözlerle dindirilen şiddetli istek şimdi insanlara yöneliyordu. Berlin'de sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar hep yeni, hep başka insanlarla birlikteydim. Bazen sevinçten sarhoş, bazen küskün, hatta kandırılmış olurdum aralarında. %100 özgürlüğümün bu ilk yarı yılında olduğu kadar bol düşünce topluluklarına sanırım 10 yılda bile katılmış değilimdir. Böylesine çok yönlü heyecanların verimlilik isteğimi olağanüstü artıracağını düşünmek akla yakındır. Gerçekte ise bunun tersi oldu. Lisede iyice artmış olan kendime güven duygum önemli ölçüde azaldı. Hiç de olgun olmayan ilk şiir kitabımı yayınladıktan 4 ay sonra bunu nasıl göze aldığımı akıl erdiremedim. Dizelerimin gene de iyi ve ustalıklı olduğunu düşünüyordum. Biçimle, hırsla oynayarak ilginç bir sanat ortaya koymuştum. Ama duygulukları gerçek değildi. Berlin'de gerçekle karşılaşmamdan sonra ilk öykülerimi güzel kokulu kağıtlara benzettim. Gerçekleri tanımadan ikinci el gözlemlerle yazılmışlardı. Bitirdiğim ve yayın evini sevindirmek için Berlin'e giderken yanıma aldığım bir romanı sobayı tutuşturmak için kullanmakta gecikmedim. Çünkü lise bilgimin yeterliğine beslediğim güven Berlin'de gerçek hayatla ilk karşılaşmada sert bir darbe yemişti. Okulda birkaç sınıf aşağıya gönderilmiş gibi olmuştum. İlk şiir kitabımdan sonra bir ikinciyi yayınlamak için 6 yıllık bir ara verdim. İlk düz yazı kitabımı da 3-4 yıl sonra yayınladım. Vaktimi yabancı dillerden çeviriler için kullandım. Bunu öğütleyen Dehmel'e şimdi de borçluluğumu belirtmeliyim. Genç bir şairin kendi dilini derinlemesine ve daha güçlü yaratıcılıkla kullanabilmesi için en verimli yolun bu olduğu kanısındayım hala. Baudelaire'in şiirlerini, Verlaine, Keats, William Morris'ten birkaç şiir, Charles Van Lerbeck'in Küçük Tiyatro Oyununu, Camille Lemonnier'in Pour me faire l'amour romanını çevirdim. Her yabancı dil, kendi anlatım özellikleri nedeniyle yeniden yazılırken önce direnir, anlatım gücü ister. Bu güç, araştırmadan göstermez kendini. Yabancı dilin özünü bulup çıkarmak ve ana dilime en güzel biçimde aktarma savaşı bana hep özel bir sanat keyfi vermiştir. Sabır ve direnç gerektiren ve nankör olan bu iş hoşuma gidiyordu. Lise yıllarımda her şeyi kolaydan almak ve gereği gibi kavrayamamak yüzünden farkına varamadığım erdemlere kavuşturmuştu beni. Çünkü yüce sanat topraklarında yaptığım bu gösterişsiz aracılıkta ilk kez gerçekten anlamlı bir şeyler yapmanın güvenliğini duyuyor, varoluşumu haklı çıkarabiliyordum. Önümüzdeki yıllarda ne yapacağımı biliyordum artık. Çok görecek, çok öğrenecek ve ancak bundan sonra yazmaya başlayacaktım. Yazdıklarımı yayınlamakta acele etmeyecek, önce dünyayı önemli yanlarıyla tanıyacaktım. Berlin'in o sert kavurucu havası susuzluğumu daha da artırmıştı. Yazın hangi ülkeye gitsem diye düşündüm ve Belçika'yı seçtim. Bu ülke 100 yıl başında sanat alanında büyük bir gelişme göstermiş, hatta bir bakıma yenilikten yana Fransa'yı da geçmişti. Nof ve Rops resimde, Konstantin Mönier ve Minne heykelde, Van der Helt uygulamalı sanatlarda, Materlinck, Ickhout, Lemonnier edebiyatta yeni Avrupa'yı büyük ölçüde güçlendiriyordu. Ama hepsinden çok Emil Verhaeren beni büyülüyordu. Şiirde yeni bir yol açmaktaydı. Ben Almanya'da hiç tanınmayan Verhaeren'in ünlü edebiyatçılar Roland'la Rostand'ı yaptıkları gibi onu da Verlaine'le karıştırıyordu. Bir bakıma kendi başıma bulup tanımıştım. Birisini tek başına sevmek daha çok sevmek demektir. Sanırım buraya bir şeyler sıkıştırmak gerekecek. Zamanımızın belleğinde hepsi anımsanmayacak kadar çok şey çok çabuk yaşanıyor. Verhaeren adının bugün de anlam taşıyıp taşımadığını kestiremeyeceğim. Verhaeren, Walt Whitman'ın Amerika'da yaptığını Fransız diliyle yazan şairlerin hepsinden önce Avrupa'da başarmayı denemiş, gününe ve yarına bağlamıştı. Günümüz dünyasını sevmeye başlamıştı. Onu şiir adına kazanmak istiyordu. Öteki şairlerin gözünde makine kötü, kentler çirkin ve günümüz şiirle bağdaşmaz demekti. O ise her yeni buluş, teknik alandaki her gelişme için coşuyor ve coşkunluğuyla büsbütün kendinden geçiyordu. Bile bile coşkunlaşıyor, bu tutku içinde kendini daha da güçlü hissediyordu. Başlangıç yıllarının küçük şiirleri, coşkun marşlar ortaya çıkarmıştı. Avrupa'nın uluslarına, "Birbirinize değer verin," diye sesleniyordu. Kuşağımızın bütün iyimserliği, zamanımızın korkunç düşüşü içinde bugün hiç mi hiç akıl almayan aşırı iyimserlik şiir diliyle ilk anlatımını onda bulmaktaydı. Güzel şiirlerinden birkaçı o yıllarda neler hayal ettiğimizi Avrupa'ya ve bütün insanlığa daha uzun süre belgeleyecektir. Aslında ben Verhaeren'le tanışmak için Brüksel'e gitmiştim. Ama Camille Lemonnier, bugün haksızca unutulmuş olan o güçlü mail şairi, bir romanını Almanca'ya çevirmiştim. Verhaeren'in küçük köyünden ayrılıp Brüksel'e pek seyrek geldiğini ve şu sıra burada olmadığını üzülerek söyledi. Düş kırıklığımı gidermek için dostluk gösterip öteki Belçikalı sanatçılarla tanıştırdı. Yaşı iyice ilerlemiş olan Konstantin Mönier, ustayı, emeği en güçlü biçimlendiren yürekli emekçiyi ve adı günümüz sanat tarihinde epeyce unutulmuş Van der Stappen'i bu sayede tanıdım. Ah o ufak tefek, o tombul yanaklı Flaman, ne güzel yüzlü adamdı. O da iri yarı olduğu kadar şen, Hollandalı eşi de ne dostça karşılamışlardı ben genç yazarı. Bana yapıtlarını göstermişlerdi o aydınlık öğle öncesi saatlerinde. Önce sanattan ve edebiyattan söz etmiştik. O iki insanın iyi kalpliliği benim bütün çekingenliğimi geçirivermişti. Brüksel'e geliş amacımın Verhaeren'in görmek olduğunu ve bunu gerçekleştiremediğimi söyleyiverdim. Aşırı bir şey mi söylemiştim? Saçma bir şey mi çıkmıştı ağzımdan? Kestiremedim ama Van der Stappen de karısı da hafiften gülümsemeye başlamışlar, bakışlarıyla gizliden gizliye bir şey konuşmuşlardı. Sözlerimin ikisinin arasında gizli bir anlaşmaya yol açtığını sezince tutuklaştım ve ayrılmak istedim. Ama her ikisi de ille de yemeğe kalayım diye direttiler. İkisinin de göz bebeklerinde yine o tuhaf gülümseyiş dolaştı. Ortada bir sır varsa bunun hoş bir sır olduğunu anladım ve pek istediğim Vatürlü yolculuğundan seve seve vazgeçtim. Çabucak öğle olmuştu. Yemek odasına geçmiştik. Bütün Belçika evlerinde olduğu gibi alt kattaydı yemek odası. Renkli camların arkasından sokak görünüyordu. Pencerenin arkasında bir gölge belirdi birden. Kıvrık bir parmak renkli camı tıkırdattı ve çıngırak da çalındı. Frau van der Stappen, le voilà, işte geldi deyip kalktı. Kadının ne demek istediğini anlamamıştım ama kapı açılmış, Verhaeren ağır ve güçlü adımlarla girmişti. Resimlerden çok iyi tanıdığım yüzü ilk bakışta seçmiştim. Verhaeren sık sık yaptığı gibi bugün de onlara konuk gelmişti. Karı koca onu buralarda boş yere aradığımı duyunca bana hiçbir şey açmayıp ustanın varlığıyla şaşırtmakta kaş gözle anlaşmıştı. İşte o şimdi önümdeydi. Bana oynanan bu oyuna gülüyordu. Damarlı eli elimi ilk kez sıkıyor, berrak, iyimser bakışları ilk kez yüzüme değiyordu. Her seferinde olduğu gibi yine anlatacağı çok şey vardı. Çok heyecanlıydı. Daha yemekte anlatmaya başlar başlamaz hepimizi sürüklemişti. Dostlarının resim galerisinden geliyordu. Hala pek heyecanlıydı. Eve hep böyle dönerdi. Rastlantılar onu her şeyden ve her yerden çok heyecanlandırırdı ve bu durum onda kutsal bir alışkanlık olmuştu. Coşkusu sanki bir alev gibi dudaklarından fışkırıyordu. Mükemmel el kol hareketleriyle sözlerini destekliyordu. İnsanları daha ilk sözleriyle saran bir yanı vardı. Hiçbir şeyi geriye çevirmeyen, yeni olan her şeye yaklaşan ve ardına kadar açık bir yapısı vardı. Kendini kendisinden sıyırır, bütün benliğiyle karşısındakine verirdi. Varlığını bir kasırga gibi ezercesine öteki insanlara yönelttiğini sonraları yüzlerce kez görüp o mutluluğu onunla paylaşmışımdır. Beni hiç tanımıyordu henüz ama yapıtlarına yakınlık beslediğimi duymak bana güven göstermesi için yetiverdi. Öğle yemeğinden sonra ilk güzel sürprizi bir ikincisi izledi. Gerek kendisinin gerekse Verhaeren'in eski bir isteğini yerine getirmek amacıyla Van der Stappen günlerdir ustanın bir büstüne çalışıyordu. Bugün bitirmesi gerekiyordu. Van der Stappen'e göre benim burada bulunmam kaderin hoş bir cilvesiydi. Çünkü bu aşırı tedirgin modeliyle çalışırken birisi de onunla söyleşiye dalarak konuşmanın ve isteğin canlılığını yüz çizgilerine verdirmeliydi. O unutulmaz yüzü, acı yılların kırışıklıklarıyla kat kat olmuş yüksek alnı, kestane rengi lüle lüle buklelerin alına dökülüşünü, yüzün alınla birleşmesini, rüzgarla alazlanmış derisini, kaya gibi ileriye fırlamış alnı, daracık dudaklara abanmış iri ve sarkık bıyıkları, 2 saat süreyle ve çok yakından işte böylece görmüştüm. İncecik derisinin altındaki damarların atışı, iyice belli olan o küçük, zarif ama yine de güçlü ellerinin sinirliliği belli oluyordu. İsteminin bütün gücü damarlı ve kemikli kafasına epeyce büyük gelen o geniş köylü omuzlarında okunmaktaydı. Yürürken bütün gücü daha iyi anlaşılıyordu. O büste baktığımda Van der Stappen o 2 saatte ortaya koyduğundan daha başarılısına hiçbir zaman ulaşamadı. Nasıl da gerçek, onun varlığıyla nasıl da dopdolu olduğunu ancak anlayabiliyorum. O büst, bir şiir yüceliğinin belgesi, unutulmaz bir gücün anıtıdır. Bu 3 saatte onu sevmeyi öğrendim. Bütün ömrümce de hep sevdim. Bir an olsun kendini beğenmiş görünmeyen, güvenli bir varlığı vardı. Paraya bağlanmazdı. Günlük, saatlik, tek bir satır yazmaktansa köyde yaşamayı yeğlerdi. Başarıya da bağlanmazdı. Bunu uzlaşmayla, hatırla, dostluklarla artırmaya çalışmazdı. Ona dostları ve dostların şaşmaz görüşü yeterdi. Ömrünün doruğunda ele geçirdiği şöhret denilen o tehlikeli baştan çıkarıcıya da boş verirdi. Her anlamda apaçıktı. Hiçbir engelle eli kolu bağlı değildi. Kendini beğenmişlikle başı dönmemişti. Her coşkunluğa kendini bırakıvermeye hazır olan, bağlantısız ve sevimli bir insandı. Onunla birlikte bulunan kişinin içi, kendi havasında yaşamak isteğiyle dolardı. Şairim bu genç adamın önünde işte böylesine canlı durmaktaydı. Kafamda çizdiğimin, hayal ettiğimin tıpkısıydı. Tanışmamızın daha bu ilk saatinde kesin yargıya varmıştım. Bu adama ve yapıtlarına kendimi adayacaktım. Oysa bu pek cüretli bir karardı. Çünkü Avrupa düşününün bu heyecanlı şaire o günlerde henüz az tanınıyordu. Onun bütün şiirlerini ve nazımla yazılı 3 oyununu çevirmek 2-3 yıl bir şey üretememem demekti. Bunu önceden biliyordum. Ama bütün gücümü, vaktimi ve tutkumu bir başkasının buyruğuna vermekle ödevlerin en yücesine bağlanmış oluyordum. Belirli bir amacı olmayan araştırmalarımın ve denemelerimin bundan böyle bir anlamı vardı. Bugün yolunu henüz bulamamış genç bir yazara öğüt vermem gerekirse, önce daha büyük yapıtları temsil etmesini ya da kendi diline çevirmesini söylerdim. Acemi, birisinin başkaları için çabaları, kendi yaratıcılığından çok daha güven vericidir. Kendini adayarak yapılmış hiçbir şey boşa gitmez. Hemen hemen yalnızca Verhaeren'in şiirlerini çevirmeye ve onun üzerine bir biyografi yazmaya ayırdığım bu 2 yılda arada sırada bir kısmı genel konferanslar için epeyce yolculuk ettim. Verhaeren'e bağlanmam pek sevimli görünmese de hiç ummadığım bir karşılık buldum. Onun yabancı ülkelerdeki dostları benimle ilgilendiler ve çok geçmeden benim de dostum oldular. Günün birinde Ellen Key benimle tanıştı. Bu eşsiz İsveçli bayan, dar görüşlülükte hala direnen çağın anlayışına karşı kadının eşitliği için görülmemiş bir yüreklilikle savaşıyordu. Çocuk Yüzyılı adını verdiği kitabında Freud'dan çok önce gençliğin ruhça zedelenmeye açık olduğunu uyararak ortaya koyuyordu. İtalya'da Giovanni Cena'nın edebiyat çevresine beni o soktu ve Norveçli Johan Boger'le dostluğumu sağladı. Edebiyat tarihinin uluslararası ustası Josh Brandt benimle ilgilenmeye başladı ve Verhaeren adı Almanya'da daha çok tanındı. Aktörlerin en büyüğü Kens, Verhaeren'in şiirlerini Moissi ile birlikte benim çevirilerimden okudu. Max Reinhardt, Verhaeren'in Manastırı'nı Alman sahnesine getirdi. Hoşnut olmam gerekiyordu. Ama Verhaeren'e karşı olandan başka bir ödevim daha bulunduğunu hatırlamanın zamanı gelip çatmıştı artık. Bir üniversiteyi bitirip eve bir felsefe doktoru unvanıyla dönmeliydim. Bunun anlamı gerçek bir üniversitelinin 4 yıl boğuştuğu bütün skolastik malzemenin birkaç ayda üstesinden gelmekti. Genç edebiyatçı dostum Guido Kolbener ile Hitler Almanyası'nın resmi şairi ve akademisyeni olduğundan bunu şimdi hatırlamaktan belki de hoşlanmaz. Geceleri sabahlara kadar çalıştım. Hem sınavımı kolaylaştırdılar da. Edebiyat çalışmalarımdan beni iyi tanıyan, iyi yürekli profesör, sınavdan önceki özel bir görüşmemizde gülümseyerek, "Aristo mantığından sınav pek hoşunuza gitmez sanırım," dedi. Sonra da iyi bildiğimi sandığı konulara geçti usulca. Ömrümde ilk kez ve sanırım son olarak bir sınavda üstün başarı gösterdim. Şimdi artık dış görünüşte özgürdüm. O günden bugüne bütün yıllarımı iç dünyamda da günümüzde iyice güçleşen özgürlük savaşı için kullandım. 9. ayrımın sonu, sayfa 100.